Ayrım 15.
Ben onun hemen yanı başında tıpış tıpış yürüdüm. Soluk almak için dinlenirken bana bakıyor, nasıl böyle güçlü olabildiğime şaşıyordu. Gerçi ağzından tek laf çıkmıyordu. Ama ben yine de gözlerinden okuyordum bu şaşkınlığı. Dudakları kıpır kıpır ediyor ama ses soluk çıkmıyordu. Dedim ya, büyük bir adamdı o. Yüreğim giderek yumuşuyordu. Ama yaşamım gözlerimin önünde canlanıverdi. Zorman Ungabim'di. Ve ben onun için kürk, kayık ve incik boncuktan oluşan yüksek mi yüksek bir başlık ödemiştim. Böylece bembeyaz ormanın içinden geçtik. Sessizlik yıvış yıvış bir deniz sisi gibi çökmüştü üstümüze. Geçmişin hortlakları havadaydı, yanımızda yöremizdeydi. Akuta'nın sarı kumsalını, balıktan dönen kayıkların yarış edişlerini ve ormanın hemen yamacındaki evleri görür gibi oldum. Kendi kendilerini başkan yapan adamlar, kanlarını taşıdığım yasa koyucular ve kanlarını Ungay'la birleştirdiğim adamlar da oradaydı sanki. Aha işte, Yaşnoş benim yanım sıra yürüyordu. Islak kumlar saçlarına yapışmıştı. Yere düşerken kırılan savaş mızrağı hala elindeydi. Ve sonunda beklediğim anın geldiğini görüyordum artık. Unga'nın gözlerindeki umut dolu bakışları fark etmiştim. Dedim ya, ormandan geçip geldik. Kamp ateşinden yayılan duman kokusu burunlarımıza geliyordu. Adamın üstüne eğildim. Dişleri arasına kıstırdığı keklikleri bir asılışta çekip aldım. Şaşkın gözleri fal taşı gibi açıldı. İyice şöyle bir yan döndü. Altta kalan eli belindeki bıçağa doğru ağır ağır uzanıyordu. Ama ben bıçağı ondan aldım. Yüzümü yüzüne yaklaştırıp gülümsedim. Hala anlayamıyordu durumu. Oysa ben düğün gecemde olup bitenleri yeniden yaşıyor gibiydim. Kara şişelerden içki içmiş, karların üzerinde tepeleme öteberi yığmıştım. Ağzımı açıp da tek laf etmemiştim ama adam her şeyi anlayıvermişti. Yine de korkmamıştı. Dudakları hor görüyle büküldü. Buz gibi bir öfkeye kapılmıştı. Gerçeği öğrenince yeniden güçlenmiş gibiydi. Yolumuz uzak değildi ama kar diz boyuydu. Adamsa çok yavaş sürünüyordu. Bir ara olduğu yere serildi kaldı. Tutup döndürdüm. Gözlerinin ta içine baktım. Kimi zaman umut, kimi zaman da ölüm okunuyordu bu gözlerde. Onu bırakınca yeniden sürünmeye koyuldu. Her neyse işte, ateşin yanına geldik. Unga hemen ondan yana atıldı. Adamın dudakları sessizce kıpır kıpır etti. Sonra Unga'nın anlaması için beni işaret etti. Daha sonra çok uzun bir süre karların üzerine kalıp gibi yattı kaldı. Şimdi orada, hala karların üzerinde. Kekliği pişirinceye dek Unga'ya tek söz söylemedim. Sonra konuştum onunla. Kendi ana diliyle konuştum. Yıllar var ki işitmemişti bu dili. Yerinden doğruldu. Şaşkınlıktan nah bu kadar bu kadar olmuştu gözleri. Neyin nesi olduğumu ve bu dili nereden öğrendiğimi sordu. Dedim ki, ben Nas'ım. Sen ha, dedi. Sen ha. Ve beni iyice görebilmek için yanıma yaklaştı. Evet, diye yanıtladım. Ben Nas'ım. Akuta'nın baş adamı, kanımın sonuncusu. Tıpkı senin kanının sonuncusu olman gibi. Güldü. Hem de öyle bir güldü ki, bütün görüp geçirdiğim ve yaptığım şeyler üzerine yemin ederim ki, böyle bir gülüşü bir daha dünyada işitmek istemem. Bu gülüş tüylerimi diken diken etti. Orada, beyaz sessizlik içinde, ölümle ve bu gülen kadınla baş başa oturuyorduk. Herhalde sevinçten aklı başından gitti diye düşündüm. Gel hadi dedim. Yemeğini ye de gidelim buradan. Burayla Akutan arası çok uzaktır. Ama o yüzünü adamın sarı yelesine daldırdı. Yeri göğü ilim inim inleten bir kahkahayla gülmeye koyuldu. Beni görünce büyük bir sevince kapılacağını ve eski günlerin anılarına seve seve döneceğini sanmıştım. Ama gelin görün ki sanki bir yabancıymışım gibi davranıyordu bana. Elinden sıkı sıkı kavradım. Hadi gel diye bağırdım. Yol upuzun ve karanlık. Elimizi çabuk tutalım. Yerinden doğrulup oturdu. Garip neşesine son vererek sordu. Nereye? Akutana diye yanıt verdim. Bu adı işitir işitmez yüzünün sevinçle aydınlanacağını umuyordum. Ama onun yüzü de tıpkı adamın yüzü gibi allak bullak oldu. Hor görüyle dudak büktü. Buz gibi bir öfkeye kapıldı. Evet dedi. Gideriz seninle ben. El ele Akutana. O pis kulübelerde ömür tüketiriz. Yağ ve balık sıkkımlanırız. Bir de çocuk yaparız. Öyle bir çocuk ki ömrümüz boyunca koltuklarımız kabarır onunla. Dünyayı unutur mutlu oluruz. Çok ama çok mutlu. Bu iyi işte. Çok iyi. Gel hadi elimizi çabuk tutalım. Bir an önce Akutana dönelim. Ve sonra ellerini o adamın sarı saçları arasında gezdirdi. Bıyık altından gülümsedi bana. Gözlerindeki bakışlar hiç de iç açıcı değildi. Bense kös kös oturup kara kara düşünmeye koyuldum. Kadın denilen bu garip yaratıklara akıl sır ermiyordu. Adamın onu benden zorla çalıp götürdüğü, onun çığlık çığlığa bağırıp çağırdığı ve adamın saçlarını... Yani şimdi tatlı tatlı okşadığı o saçları yoldu ve gitmemek için ayak dirediği o geceye gitti aklım. Sonra ödediğim başlığı ve o bitip tükenmek bilmeyen bekleyiş yıllarını anımsadım. Derken sımsıkı kavradığım gibi sürükledim kadını. Tıpkı adamın yaptığı gibi. O geceki gibi karşı koyup ayak diredi. Yavrularını koruyan bir dişi kedi gibi dövüşüyordu. Adam ateşin karşı kıyısında kalacak kadar uzaklaştırınca Unga'yı bıraktım. Oturup dinlenmeye başladı. O güne dek görüp geçirdiğim şeyleri, bilmediğim denizlerde başından geçen olayları, yaban ellerde yaptığım bütün işleri, yorgun argın onu arayışımı, aç susuz geçirdiğim yılları, öncelikle bana verilen ve tutulması gereken sözü anlattım ona. Evet, bir bir sayıp döktüm hepsini. O gün adamla aramda geçenleri ve pek yakında neler olacağını bile anlattım. Ben konuşurken Unga'nın gözlerinden şafak sökercesine büyük bir umut ışığının saçıldığını gördüm. Acımayı, kadın duyarlılığını ve aşkı okudum bu gözlerde. Unga'nın yüreğini ve ruhunu gördüm. Yeniden bir delikanlı olup çıkmıştım sanki. Çünkü Unga kumsaldan anısının evine doğru güle oynaya koşarken bana nasıl baktıysa, şimdi de gözlerinde aynı bakışlar vardı. Çektiğim çileler sona ermiş, açlık ve amansız bekleyiş bitmişti artık. Beklediğim an gelmişti en sonunda. Bana bağrını açtığını, göğsünün çağrısını duyar gibiydim. Ve bana öyle geliyordu ki, başımı tıpkı bir yastık gibi onun göğsüne koydum mu, tüm olup bitenleri unutacaktım. Kollarını açmıştı bana, ona yaklaştım. Sonra ansızın bir öfke alevi parlayıverdi gözlerinde. Bir eli benim kalçamdaydı ve bir kez daha sapladı bıçağı. Beni karların üzerine fırlatırken köpek dedi nefret dolu bir sesle. Domuz. Ve sonra sessizliği tuz buz edercesine bir kahkaha koyverdi ve ölüsünün yanı başında döndü. Dedim ya bıçağı bir iki kez salladı ama açlıktan adam akıllı bitkin düşmüştü. Hem sonra pek de öyle öldüresiye vurmamıştı. Oysa ben oracıkta onlarla kalmak, yaşamları yaşamama karışmış ve ayaklarımı o yoldan bu yola sürükleyip durmuş o insanlarla birlikte, o en son upuzun uykuya dalmak üzere gözlerimi yummak istiyordum. Ama ağırlığıyla beni ezen bir borç vardı üzerimde. Yol uzun mu uzundu, soğuk aman vermiyordu ve bir iki lokmalık bir yiyeceğim vardı. Peliler geyik bulamayınca benim gizli yiyecek kovuğumu yağmalamışlardı. O üç beyaz adam da talan edenler arasındaydı. Ama onlar ben kulübelerinin yanından geçerken çoktan sıfırı tüketmiş durumdaydılar. Ondan sonrasını anımsamıyorum. Ta ki buraya gelip yiyecek ve ateş buluncaya dek. Gürül gürül ateş. Öyküsünü bitirirken sanki içine girmek istercesine sobaya doğru bir kez daha sokuldu. Lambanın ışığından yansıyan gölgeler sanki bu korkunç trajediyi anlatırcasına duvarda uzun süre oynaştı durdu. Gözleri önünde canlanan olayların etkisinden hala sıyrılamamış olan prens, "Peki ya Unga?" diye bağırdı. "Unga mı?" Ağzını bile sürmedi kekliğe. Kollarını adamın boynuna doladı, yüzünü sarı saçlarına gömdü. Oracığa uzandı kaldı. Üşümesin diye ateşi ona doğru yaklaştırdım. Ama o öbür yana çekildi. O zaman ben de onun yanı başında bir ateş yakayım dedim. Ama bu da pek işe yaramadı. Neden derseniz, lokma koymuyordu ağzına. Şimdi hala karların içine uzanmış, öylece yatıyorlar. Malamut Ekit sordu. Peki ya sen? Bilmem ki, Akutan avuç içi kadar bir yer. Geri dönüp de dünyanın kıyısında yaşamayı canım istemiyor pek. Benim için yaşamanın tadı tuzu kalmadı artık. Konstantin'e gidebilirim. O da beni zincire vuracaktır. Ve derken günün birinde bir ilmek, şu kadar bir ilmek geçirirler boynuma ve iyi bir uykuya dalar giderim. Yani hayır işte bilmiyorum artık. Prince karşı çıktı. Ama Kit, düpedüz cinayet bu. Malumut Ekit buyurucu bir tavırla sus dedi. Yargı gücümüzü aşan, aklımızın eremeyeceği kadar büyük şeyler vardır. Bu iş doğru mudur, yanlış mıdır bunu söyleyemeyiz. Bize düşmez yargılamak. Naas ateşe biraz daha yaklaştı. Derin bir sessizlik çökmüştü ortalığa. Ve her adamın gözlerinde sayısız görüntüler gidip geliyordu. Onurlu bir ölüm. Her insanın içinde az çok iyilik bulunduğunu gösteren gerçek bir öyküdür bu. Bertram Cornell haklı olarak adı kötüye çıkmış biriydi. Doğru dürüst bir işe yaradığı da görülmüş değildi. Denizin öte yakasında İngiliz tipi kutu gibi bir evde otururdu. Evdekiler Cornell'in bu dünyadaki günahlarından arınıp uslanması için ellerinden geleni yapmışlar, ağlayıp sızlamışlarsa da huylu huyundan vazgeçmemişti. Kötülük Cornell'in ruhuna işlemişti bir kez. Acı gerçek böyleydi ne yazık ki. Çevresindekilerin bu kanısı öylesine köklüydü ki ondan söz açıldı mıydı aklı bir karış havada ya da vurdum duymaz demekle yetinilir, kişiliğinin kötülüğüne değinmekten kaçınılırdı. Çocukluğundan beri aklını ve gücünü oldu olası kötülük yapmak için kullanmıştı Cornell. Güzellikle söylense de laftan anlamaz, verilen onca öğütler bir kulağından girer öbüründen çıkardı. Anasının ve kız kardeşinin ağlamaktan kan çanağına dönmüş yaşlı gözleri onun taş yüreğini azıcık olsun yumuşatamazdı. Babasının uyarıları ise vız gelirdi. İngiltere'deki baba ocağından genç yaşta ayrılıp gitti. Aslında kaçınılmaz bir olaydı bu. Tasını tarağını topladı ve ardında ailesinin içini sızlatan bir iki parça öteberi ve acı anılar bırakarak alıp başını gitmişti. Konu komşu unutulana dek geçen süre içinde adını ağızlarına üzüntüyle aldılar. Kötü huylarından söz etmediler. Sonraları adı büsbütün anılmaz oldu. Dahası öldü mü kaldı mı kimse doğru dürüst bir şey öğrenemedi. Oysa ki lekeli yaşam öyküsünün son sayfasını alnının akıyla kapamıştı Cornell. Ölüm haberi çok yavaş yayıldı. Topu topu bir iki kişinin kulağına ancak çalınabildi. Çünkü olay çok uzaklarda, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde geçmişti. Üstelik kuzeyin ucu bucağı belli olmayan buzlu çöllerinde altın aramaya çıkan serüvenciler birbirlerinin nasıl öldüğünü ona bunu anlatmadan çoğu zaman kurda kuşa yem olup giderlerdi. İşte şimdi size anlatacağım olay da böyle bir insanın başından geçmiş gerçek bir öyküdür. Güçlü kuvvetli, iri kıyım bir adamdı Cornell. İşi sağlam kazığa bağlar, başkaları gibi şansa bırakmazdı. Böylelerine kıs kıs güler, her şeyi alaya alırdı. Yaptığı kalabalık yüzüne vurduğunda işi pişkinliğe vurur. Hatta edilen hakaretler ne denli ağır olursa olsun bana mısın bile demezdi. Gemilere tayfa olarak girip bütün denizleri karış karış dolaştı. Avustralya ovalarında ve Dakota'da sığır çobanlığı yaptı. Sonraları polisliğe atıldı. Gel gelelim kısa bir süre sonra bu işten de ayrıldı. Ve Klondike'da altın aramak üzere yollara düştü. Çok geçmeden Alaska kıyılarına attı kapağı. Bu ülkenin tüm girdisini çıktısını kısa sürede öğrendi ve hemen üç kişilik bir çete kurdu. Arkadaşları daha önceleri altın bulabilmek umuduyla Klondike bölgesini baştan başa karış karış dolaşmış, her yere didik didik etmişlerdi. Dört kafa dar baş başa verip insan ayağı basmamış yeni yerlere postu sermek gerektiğine karar verdiler. Ve yedeklerini aldıkları atlarla birlikte doğru doğu yönüne doğru yola çıktılar.